Ayrım 5.
Afrika'ya İtalyan saldırısı başladığı sırada Giulio Afrikalı'dan yanaydı. Ona biraz acıyordu. Sonra günün birinde hiç beklenmedik bir yazı çıktı gazetede. İtalya'nın görevi Afrika'ya uygarlığı götürmektir. Yazının başlığı buydu. Giulio daldan dala konan kuş misali yaşıyordu. Sabah kalktığında kendisini gün ortasında neyin beklediğini bilmeden. Bu bilmem hangi para babasının yaptığı bir yemek çağrısı da olabilirdi. Sorgu yargıcının çağrısı da. Bir dilencinin avucuna düşünmeden 100 frank sıkıştırıyor ama çalıştırdığı adamlara para yerine karşılıksız çek veriyordu. Büyük paralar ödeyerek Matisse'in tablolarını satın alıyor, öbür yandan karısının aile mirası olan mücevherlerini bit pazarında rehine koyuyor, geri alıyor, tekrar sıkışınca tekrar rehine koyuyordu. Hastalıklarından biri de ondaki gitar tutkusuydu. Gece geç vakitlerde gitarı eline alıyor, sözüm ona Carmen'i çalıyordu. Giulio göz kamaştırıcı renkleri severdi. Elbiselerini hep bu renklerden seçiyordu. Sarı ipek gömlek, mavi kravat, kravat iğnesi olarak da bir altın kertenkele. Şişmanlığına rağmen hareketli ve çevikti. Kelimeleri İtalyanlar gibi sürçerek aksanlı konuşur, konuşma yozlaşmaya yüz tuttukça onun konuşması ustalaşırdı. Desire'nin yanında ilk işi gazetesini şişirerek övmek oldu. 10-15 bin frank çarpmak niyetiyle gelmişti. Herkesin aklını kaçırdığı şu ortamda sadece biz prensipleri savunuyoruz. Marksizmin yıkıcı etkisi üzerine Lebet'in yazdıklarını okudunuz mu? Ayrıca seçimler için de bir sürprizim var. Fontenot'a Sovyetler Birliği'nin dağılması konulu bir seri yazı ısmarladım. Bunu sanki Fontenot Moskova'daymış gibi röportaj biçiminde vereceğiz. Onu Varşova'ya kadar gönderdim. Masraflarını da ben çektim. Viard'a karşı da büyük bir koz var elimde. Bir müteahhit, Viard'ın gençken bir postacının kızını ihfal ettiğine tanıklık edecek. Bu iş benim için 10 bin franga patlayacak. Ama tam seçimler sırasında yapacağı etkiyi düşünün. Bizim Düşen'in kalemi insafsız ve cesur. Desire onun sözünü kesti. O kalemi ters çevirmeli. Yeni çıkan dolma kalemlerin uçları çok iyi. Ters çeviriyorsun, biraz daha iri yazıyor ama gıcırdamıyor. Şimdi ciddi konuşmalıyız. Gazeten halk cephesini desteklemeli. Giulio ayağı fırladı. Öylesine heyecanlanmıştı ki güçlükle soluk alıyordu. Bu imkansız dedi. Biliyorum, politikada dönüşler olur. Ben kendim defalarca dönüş yaptım. Fakat hiçbir zaman Fransa'ya ihanet etmedim. Duyuyor musunuz Bay Desire? Hiçbir zaman. Boşver yahu. Mitingde değiliz, iş konuşuyoruz. Siz iri iri sözler istiyorsunuz. O kolay. Ne diyorum ben? Halk cephesi kazanmalı. Fransa'nın çıkarları da böylesini gerektiriyor. Yoksa devrim gelecek. Delik açıp hava aldırmazsan kazan patlar. Viard postacının kızını bozdu mu bozmadı mı bilmiyorum. Ondan da şüpheliyim. Dahası var, karısıyla bile doğru dürüst yattığını sanmıyorum. Herif iktidarsızdır çünkü. Fakat Viard'a cephe alırsak tehlikeli olur. O zaman aslan gibi kükreyecek. Oysa herife bir bakanlık verdin mi, aslanlığı filan unutur, koyun gibi melemeye başlar. Bu felaketimiz olur. Fransa'yı daha dün inkar edenlere şimdi nasıl teslim edebiliriz? Bir dakika, burada asıl önemli soruya geldin. Ben de sizi bu yüzden görmek istiyorum. Sigara alıyor musunuz? Gazeteniz halk cephesini destekleyecek, bunu biliyorum. Yeteri kadar tecrübeli ve uzak görüşlüsünüz. Üstelik gazeteye yardım edeceğim. Fakat şimdi önemli olan şeyi konuşalım. Halk cephesindekiler milliyetçidir. Faşizmi de sevmezler. Olağan bir şey. Ama şimdi istim üstünde olduklarını, tehlike yaratabileceklerini unutmamalı. Sizin gazete barış taraflarının yayın organı olmalı. Uluslararasında kardeşlik, Avrupa'nın ekonomik bütünlüğü, küçük insanları ezdirmemek, annelere gözyaşı döktürmemek. Ne derseniz deyin. Önce barışı savunacaksınız. Her şeye rağmen barış isteyeceksiniz. Bu işte Fransa'nın rolü nedir? Kartaca harabelerine dönmektense sessiz ve rahat bir Monaco olmak yeğidir. Ben Fransa'nın zaferine inanmıyorum. Bu sürekli kıskançlıktan, bela aramak alışkanlığından bıktık artık. Yorulduk. Tabiat kanunu bu. 60'ından sonra kedi gibi aşk arayan sadece Tesat var. O işi herkes yapamaz. Diyeceksiniz ki Fransızlar gözü pek bir ulustur. Doğru. Eskiden Marsilya'yı söyleyerek Avrupa'yı bir uçtan bir uca geçmişler. Bunu okullarda ezberletirler. Artık yağ bağladık. Şimdi rahata erdik. Tehlikeden korkuyoruz. Onu eskisi gibi göze alamıyoruz. Prestij veya adalet kavramı için şimdi kim dövüşmeye gider? Laval mi? Şövalye mi? Siz gider misiniz? Sözün kısası şu. Erich Maria Remarque barışçı bir roman daha yazarsa yayın hakkını hemen satın alın. Faturasını da bana gönderin. Parasını ben öderim. Jolly uzun bir süre sustu. Sonra, siz bir dahisiniz. Hayran olmamak elde değil, dedi. İşin sonu bizi nereye götürür pek bilemiyorum. Fakat fikriniz hoşuma gidiyor. Barış. Her şeye rağmen barış. Savaş umacısını yok etmek. Desire gülümsedi. Savaş endüstrisinde büyük yatırımlarım olduğunu unutmayın. Bu endüstri yüz binlerce Fransızın karnını doyuruyor. Savaş endüstrisi hızını keser de yavaşlarsa bize saldırırlar. Şimdi önemli olan, bakın tekrar söylüyorum, halktaki coşkunluğu dağıtmak, heyecanı yatıştırmaktır. Silah tüccarları kimdir? Savaş isteyen 200 aile kimdir? Yazın bunu. Jolio umursamıyormuş görünmeye çalışarak Desire'nin imzalayıp kendisine uzattığı çeki cüzdanına yerleştirdi. Öyle bir yazı yazacağım ki, dedi, ortalık karışacak. Desire, savaş isteyen 200 aileye karşı çıkıyor diyeceğim. Böylesi hem saçma hem inandırıcı değil. Şöyle yazın daha iyi. Deyin ki, Desire'de savaş isteyen 200 aile gibi halkı kana boğmak istiyor. Bu daha inandırıcı. Gülümseyerek ekledi. Hem belki doğrusu da budur. Jolio gazeteye telaşla girdi. Sekreterine seslendi hemen. Lucy, şu andan itibaren primleri 300 frank, yok 500 frank artırdım. Mutluydu. Çevresindeki herkesin kendisi gibi sevinmesini istiyordu. Akşama kadar durmadan sağa sola emirler yağdırdı. Ünlü solcu yazarlar bulun getirin bana. Mussolini'nin bir karikatürünü istiyorum. İşçiler üzerine sempatik bir yazı arayın. Birine anılarını yazdırın. Verdun'daki kepazeliği anlatsın. Fontenot'a söyleyin, boşuna uğraşmasın. Durun, hiçbir şey söylemeyin. O yazacağını yazsın, ileride kullanırız. Montmartre'a çıkıp yemeğini yedi, eve çok geç döndü. Karısını uyandırdı. Bir gece kulübünden kahverengi güller getirmişti ona. Güller yarı yarıya solmuştular. Sert bir kokuları vardı üstelik. Jolio karısının kulağına keyifle fısıldadı. 400.000 frank toparladım. Nasıl? İşimi biliyorum değil mi? Sonra ayakkabılarını çıkarıp pantuflarını giydi ayağına. Koca bir bardak maden suyunu bir solukta içti ve sonra nasıl ve nereden çıktığı bilinmeyen bir keder kapladı içini. Kendi kendine, ya Fransa, dedi. Ya Fransa ne olacak? Fransa batıyor. Bu işin sonu geldi. Bugün karşıma çıkan o iki papaz tesadüf olamaz. Felaket haberi yaklaşıyor. Bölüm 8. Aynı gece Desire ve mühendis Pierre Dubois sen kıyısındalar. Konuşmuyorlar, yan yana yürüyorlar. Çevrelerindeki her şey ikisine de sessizliği getiriyor. Paris ona bütün çekiciliğini veren duman renginin nüanslarıyla dolu bir geceyi daha yaşıyor. Sularında ölgün ışıklarıyla şalupaların oradan oraya gezindiği Sen Nehri, kocaman bir taş ormanı gibi yükselen Notre Dame kilisesi, insana anlatılması güç bir susma isteği veriyor. Çiçek parkının parmaklıkları gerisinde baharın gelişiyle coşmuş yaban hayvanları kafeslerinde çığırışıyorlar. Köprünün üstünde hızla gelip geçen otomobillerin ışıkları bir görünüp bir kayboluyor. Lyon garına doğru uzaklaşıyor. Sonra her şey tekrar bu rutubetli ve lacivert sessizliğe gömülüyor. Evlerin ve ırmağın birbirlerine yakışmışlığı, birbirlerini tamamlayan güzelliği, dar sokakçıkların birbirlerinden eski adları, bu şehrin sır vermeyen bir insan gibi öyle garip garip duruşu, ikisini de ayrı ayrı, birbirine benzemeyen biçimlerde etkiliyor. Desire gününü Tessa ile, Jolio ile, rakamlarla, yalan dolanla tüketip harcadığını biliyor. Yürüdükçe daha bir büzülerek ve sıkıntılı yürüyor. Şehrin bu susmuşluğu onun aklına bir ayrılığı getiriyor. Öyle bir ayrılık ki yolcunun yakınları bavulların kenarına ilişivermişler. O kopup uzaklaşmak duygusunun yarattığı boşluğu kovmak, uzaklaştırmak için çare arıyor, bulamıyorlar. Oysa mühendis gecenin ve taşların bu halinden kendine bir mutluluk yaratıyor. Ve bunu Agnes'in o anlatılmaz gizli güzelliği karşısında duyduğu mutlulukla karşılaştırıyor, ikisini birbirlerine çok yakın ve çok dost görüyor. Pardesüsünü açmış, rüzgarı göğsünde kucaklıyor. Hani bıraksalar şu yan sokaklardan birine dalıp çiçek bahçesine ulaşabilir, gün ağrıncaya kadar kafeslerindeki hayvanlara, sokak fenerlerine, Agnes'in akıllılığını, sevimliliğini, iyi yüreğini anlatabilir. O şimdi kafasında aşkın yanı sıra başka tasaları da evirip çeviriyor. O da başka inananlar gibi bu baharın yurdu için önemli bir bahar olduğuna inanıyor. Babasının sosyalist olduğunu unutmuyor. Annesinin Viard'ın Perpignan'daki mitingden sonra onların evinde yemek yiyişini anlattığı günler hep aklında. Bugün gibi hatırlıyor. Babası bir gün eve kan içinde geliyor. İspanyol cumhuriyetçisi Ferrer'i ölümden koparıp alabilmek için saldırmışlar ve jandarma onlara hepsine vurmuş. O zaman 7 yaşında Pierre. Küçük uykusundan uyanıyor, babasını öyle kan içinde görünce ağlıyor. Savaşla ölüyor babası. Annesine yazmış, bunu ödeyecekler diyor, devrim gelecek. Devrim. Sislerin arasından kopup gelen güneş gibi bir söz bu. Pierre'in ve onun kuşağından olanların hayalledikleri söz. Onlar ilk savaşın ateşleri arasında ufacık birer çocuktular. Maggi süt depolarını büyüklerin arasında onlar da ateşlediler. Berlin'e, Berlin'e diye bağırıyorlar, askerlerin pantolonlarını rüzgar dalgalandırırken onlar da dalgalanıyorlar, sol kanatlarında marna asker taşıyan otomobillerin peşinden koşuyorlardı. Onlar savaştan dönen kötürümleri, yaralıları, gövdeleri sargı bezine sarılmış askerleri gördüler. Yaralıların çevresinde koşuşan ve kocalarını boşuna arayan dulları gördüler. Babaları cepheden izinli döndüklerinde onlara insafsız ve anlaşılmaz bir masalın kahramanları olarak bitleri, pireleri, çamuru, dikenli tellerin arasında kokuşan cesetleri anlattı. Yenilmek bilmeyen bir umutla hep devrim gelecek derlerdi. Gerçeği haykıran bir gazetenin, Loro'nun sesi cepheye ulaşınca yer yer askerler ayaklandılar. Barışı söyleyen çan sesleri duyulunca belki de bu mutluluğun kısa süreceğini sezmiş gibi bütün insanlar her zamankinden daha çok mutluydular. Ve onlar Pierre'in yaşıtları büyüklerin peşinde gece boyunca sokaklarda dans ettiler onlar. Biz, bakmayın bize ama siz artık hep iyi günler göreceksiniz deniyordu. Ve askerler cepheyi yaşayanlar evlerine döndü. Sıcak bir gülümseyiş beklerken sofralarına sadece umursamazlık, sadece sahtekarlık konacağını bilselerdi dönerler miydi? Grevler başladı. Rahatları kaçan burjuvalar bir yaban hayvanı avlamaya koşarcasına devrimin peşine düştüler. Ve bütün silahlarıyla gelip saldırdılar. İftiralar, göz yaşartıcı bombalarla, demagojiyle ve hapishanelerle. Çiftçileri ve tüccarları kışkırtmak için Ponker onları herkese bir umacı gibi gösterdi. Devrim partinin hücrelerine, aldatılmış ve yoksul insanların gittikçe acılaşan düşüncelerine sığındı. Bazen madencilerin grevinde ya da bir sokak çatışmasında varlığını duyuruyordu. Sonunda 1927'nin kızgın ve yakıcı bir gününde Paris'i bir baştan öbür başa sardı. Cömert ve insan sevgisi taşıyan bir ulus, o gün Sacco ile Vanzetti'nin ölüme mahkum edilişlerini protesto ediyordu. Kaldırım taşları kuş gibi havalarda uçuştu o gün. İşçinin kanı tekrar aktı Paris sokaklarına. Yaşamak daha bir zor oluvermiş, gittikçe güçleşmişti. Chris, dokumacının tezgahını durdurmuş, sokaklar ve caddeler gece vakti çaresizlik içinde gezinenlerle dolup taşmıştı. Sanki barıştan bu yana 15 yıl geçmemişti. Genç çocuklar, delikanlılar şimdi birbirine soruyorlar, bu sefer de bizi mi ölüme gönderecekler diyorlardı. Oysa Pierre ve onun kuşağındakiler daha başlangıçta hayatın dışına atılmışlar, çoktan yaşlanmışlardı. Politika söz konusu olunca Pierre yön bulmakta güçlük çekiyor. Sözlere inanıyor o. Daha 2 yıl önce yanıldığı, yalanı gerçek sandığı için kendisinin olmayan şeyler adına bedavadan ölüme gidecekti. Andıkça utancından kıpkırmızı kesildiği bir olay bu. O kendi kendine hep ben işçi çocuğuyum diyor. Miko'dan daha geride olmak istemiyor. Ama şimdi bile kan onu korkutuyor. Miko'nun sözlerini kendisiyle uzlaşmış şeyler olarak görüyor. O devrimi Mayıs yağmuru kadar diri ve kıvançlı görmek istiyor. Metronun giriş kapısı yanında bir genç kız duruyor. Sinirli hareketlerle kimi zaman kapıya, kimi zaman oradaki büyük saate bakıyor. Birisini bekliyor olmalı. Yüzü somurtkan bir çocuğun yüzünü andırıyor. Desire Pierre'e soruyor. Bir öğretmenle evleniyorsunuz demek. Pierre saklamıyor. Desire'nin bunu nasıl olup da bildiğini bile araştırmıyor. Sokağın bütün ıssızlığını örten o tek sözü yüksek sesle tekrarlıyor bu sefer. Agnes diyor. Desire durup genç adama, Pierre'in gözlerine, dudaklarında gezinen mutluluk dolu gülümseyişe baktı. Sonra okşayan bir sesle, size gıpta ediyorum dedi. Fakat Pierre soracaktı, siz neden evlenmiyorsunuz diyecekti. Vazgeçti. Zaten Desire anlamıştı, onu söylemek istediğini. Böyle hikayeler hep birbirine benzer. Elimde değil ne yaparsınız? Beni de sevdiler, gözyaşı döktüler benim için. İntihar etmeyi bile düşünenler oldu. Yalnız bir fark var. Benden çok paramı seviyorlardı. Ne yapabilirdim? Kendimi saklayamazdım. İnsanı görünmeyen yapan tılsımlı şapkayı nereden bulacaktım? Paradan vazgeçebilirsiniz. İşin ucunda bir spekülatör değilsiniz. Mühendissiniz. Para başınıza böyle bir belada olduğuna göre... Para benim için önemlidir. Niçin mi? Çünkü param varsa... Hükmedersin. İşin gösterişi beni ilgilendirmiyor. O başka insanlar için de karar verebilmek var ya, işte işin o yanı ilgilendiriyor beni. Buna ihtiyacım var mı diye kendime sorup duruyorum. Diyorsunuz ki insanın başına bela oluyor. Katlanması hoş bir bela bu. Üstelik zehire benziyor. Kokain kadar etkili bir zehir kanına giriyor insanın. Dar ve karanlık bir sokağa girdiler. Bir polis karakolunun giriş kapısında ışıklı bir tabela vardı. Bir kadın eğilmiş çöp tenekesini karıştırıyordu. Desire yeniden konuşmaya başladı. Hepimiz zehirlenmiş durumdayız. Musibet bir iş aslında ama kimse vazgeçmeyecek. Ne savaş isteyen 200 aile ne de 20 milyon Fransız vazgeçecekler. Dövüşeceğiz. Fransa için mi? Hayır. Herkes son nefesine kadar para için dövüşecek. Savaş olacak mı? Hiç sanmıyorum. Devrim için de aynı şey. Hepimiz kaybetmekten korkuyoruz. Ödümüz patlıyor. Bakın şu kadın mesela. Hiçbir şeyi yok. Korkacak, kaybedecek hiçbir şeyi yok demektir. Onun gibi kaç kişi var? Onun gibi olanları da korkutacaklar. Gerekirse kurşuna dizecekler. Ama buna ihtiyaç duyulacağını sanmıyorum. Bizim halkımız sopanın tadını almıştır. Hem... Öyle sanıldığı kadar da budala değildir. İnsanları böylesine küçümseyerek nasıl yaşanabilir dedi Pierre. Hepsini aldattılar doğru. Artık olup biteni anlamaya başladılar onlar da. Bütün umutları devrimde. Başka güvendikleri şey yok ki. Mesela sizin fabrikanızda cömert ve yürekli bir yığın insan var. Onlar kaybedecek şeyi olmayan insanlar değiller ki. Hepsinin işleri, aileleri, yuvaları var. Ama şu pisliğin yok edilmesi için her şeyi feda ederler. Pierre eliyle ilerce çöp tenekesini karıştıran kadını gösteriyordu. Sanki insan alçıdan yaratılmış gibi davranıyorlar. Eskiden hayvanları ve tanrıları alçıya döküyorlardı. Şimdi insanı o kalıba dökmeye kalkıyorlar. İnsan alçıda değil, cikleto. Lime lime olmuş, laçka bir kumaş. İşte bu yüzden her şey değiştiği halde sonra tekrar eski şeklini alıyor. Doğrusunu konuşursak değişen bir şey var mı? İsimler değişiyor o kadar. Gerçek değişiklik ölümde. Her şey değişiyor onunla. Ben de ondan korkuyorum. İntihar edenleri anlamıyorum. Durun, ne yapıyorum? Başka şey söyleyecektim size. Devrim diyordunuz. İşte asıl ölüm o. Sadece benim ölümüm değil, milyonlarca insanın ölümü. Sustu. Evlerin pancurlarından sokağa yumuşak bir ışık süzülüyordu. Alt katlarda pancurlar açılmıştı. Evlerin içleri görünüyordu. Yuvarlak bir masanın üzerinde sallanıp duran bir lamba vardı. Masanın çevresinde insanlar toplanmıştı. Yemek yeniyordu. Aralarında yılgınlığın yerleştiği güzel çevreli genç bir kadın fark ediliyordu. Desire yeniden başladı. Her şeyin bir anda çöküp mahvolacağını düşündükçe dehşete kapılıyorum. Anıtlar, Notre Dame, Louvre Müzesi'ni söylemiyorum. Onlar güzelliğin, sanatın sembolü. Bu tamam. Benim kalmasını, yaşamasını istediğim şey başka. Şu gördüğün evlerin içinde hüküm süren mutluluk ya da mutluluk gibi görünen şey. Bu sessizlik kalmalı. Yeni doğan çocuklara isim verdiğimiz, evlenirken çiçek yağmuruna tutulduğumuz törenler kalmalı. Hatta dönüşünde acımızı unutmak için şekerleme yediğimiz cenaze törenleri bile bozulmamalı. Bunların hepsi şimdi var, yaşıyor. Ama hepsi bir anda yok olabilir. Bir bomba patlarsa, sokakta 2-3 el silah atılırsa, Hitler'in istekliği yüzünden burada işçilerin boynuna sıkılmış yumrukları ya da pis bir tesadüf yüzünden her şey bitebilir. Tabii 100 yıl sonra buna tarihi uğursuzluk adını verirler. Ben buradan ayrılıyorum sizden. Pierre nemli eldivenli elini uzattı. Diri adımlarla rıhtıma doğru uzaklaştı. Gezinti Desire'yi yormuştu. Yersiz itirafları yüzünden kendini azarlıyordu. Aşık bir mühendise insanlığın geleceğine dair nutuk çekmenin sırası mıydı? Meydana doğru ilerledi. Caddelerdeki ışıklar güneşli bir gündeki beyazlık kadar parlaktılar. Vitrinler alabildiğine değişik renkleriyle ışıl ışıldılar, yaşıyorlardı. Binaların cepheleri kabartma cücelerle, yılanlarla, harflerle süslenmişti. Aperatif reklamları, Fas'a turist çağıran ilanlar ışık içindeydi. İnsanların başıboş olduklarına, nereye gideceklerini bilemediklerine hükmettirecek kadar kalabalıktı ortalık. Bu git gel bir balığın akvaryum içindeki telaşını andırıyordu. Kitapçı kulübelerine her dilden gazeteler asılmıştı. Desire gazetenin birinde şunları okudu. Halk cephesi şart görüyor. Silahlı bir çatışmadan kaçınmalı. Sıkıntıyla esnedi. Buradaki hiçbir şeye yabancı değildi. Binaların, reklamların, hisse senetlerinin, göklere çıkarılan aparatiflerin fiyatlarını biliyordu. Her şeyi tanıyordu. Her metrekaresiyle, gazeteleriyle burası onun kontrolündeydi. Kendi krallığının topraklarından geçen ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir adamdı şimdi. Bir saatliğine kukla oluvermiş bir sihirbaz gibiydi. Bütün bunların yerle bir edilmesini önlemek, evet. Evet ama nasıl da kederliydi şimdi. Bölüm 9. O gün Profesör Malle'nin konferansı Pito'daki Roma mimarisi üzerineydi. Malle böyle konuşmaları gece yapardı. Giriş serbestti. Öğrencilerin yanı sıra daha yaşlılar da geliyordu onu dinlemeye.